Ayrım 19.
Toplumların sosyal ekonomik yapıları ve koşulları kendiliğinden herkese yoksulluktan kurtaracak, güven içinde yaşamak için eşit şans sağlayacak, herkesin kendi kaderine hakim olmasını gerçekleştirecek durumda olmadığı zaman devlet harekete geçecek, sosyal ekonomik demokrasinin kurulmasını sağlayacaktı. Bunun sonucu olarak sosyal ekonomik demokrasi bir takım yasaların kabul edilmesi, bir takım kurumların kurulmasıyla gerçekleşecektir. Bu yasaları yapmak, bu kurumları kurmak da sosyal devletin yüklendiği bir görev olmaktadır. Sosyal ekonomik demokrasinin devlet tarafından kurulabileceği ve kurulması gerektiği, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra liberal bireyci devlet sistemine bağlı Batı demokrasilerinde benimsenen görüştür. Bu görüş siyasal demokrasi kurumlarına yeni bir görev, sosyal ekonomik demokrasinin gereklerini yerine getirme görevini yükler. Buna göre siyasal demokrasinin kurumları ve genel yapısı korunacak, fakat devlete yeni görevler, fonksiyonlar yüklenecektir. Devlet toplumda yeni bir denge sağlayabilmek için kurulu ekonomik ve sosyal düzende ağırlığını koyacaktır. Devlet ekonomik faaliyetler üzerinde kuracağı denetim sistemiyle kartellerin, tröstlerin ve tekerlerin kurulmasını engelleyecektir. Emekçileri sermaye sahiplerinin baskısına karşı koruyacak önlemler alacaktır. Kabul edeceği yasalarla sosyal güvenliği sağlayacaktır. Uygun bir vergi politikası ile ulusal gelirin dağılışında büyük eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına çalışacaktır. Doğal zenginliklerden ve enerji kaynaklarından tüm toplumun yararlanmasını sağlayacaktır. Herkesin devletin yönetiminde gerçek anlamda söz sahibi olmalarını sağlayacak düzenlemeler getirecektir. Bireye liberal bireyci devlet sisteminin getirdiği özgürlüklere ek olarak sosyal ekonomik haklar sağlayacaktır. Bireylerin yalnızca yasa önünde eşitliği söz konusu olmayacak, aynı zamanda şans ve olanak eşitliği de gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Birey içinde bulunduğu sosyal ekonomik ortamın kötü koşullarının, kötü şansının etkisinden devletin aracılığıyla kurtulacaktır. Bunun için de devlet yasalarla bir yandan zenginliklerin daha adil bir dağılımını sağlamaya çalışırken, öte yandan çalışan kitlelerin güvenliğini gerçekleştirme yoluna gidecektir. Devlet yasalarla güçsüzleri ve kötü şanslıları koruyan önlemler olarak sosyal ekonomik faktörlerin yarattığı eşitsizlikleri düzeltmeye çalışacaktır. Liberal devlet düzeninin özgürlük anlayışı siyasal demokrasinin kadro ve kurumları korunacak, fakat değişen koşullara ve yeni isteklere cevap verecek biçime sokulacaktır ve böylece sosyal ekonomik demokrasinin birey yönünden gerçekleşmesi için gereken koşullar hazırlanacaktır. 1961 Anayasası'nın 2. maddesinin gerekçesinde açıklandığı gibi sosyal olmayan demokrasi toplum hayatının gerçekleri karşısında temelini, özünü kaybetmeye ve yıkılmaya mahkumdur. B. Toplum içinde sosyal ekonomik demokrasi. Sosyal ekonomik demokrasi kavramı toplum yönünden değerlendirildiği zaman demokratik uygulamanın siyasal alandan sosyal ekonomik alana yayılması anlamını taşır. Bu yönüyle sosyal ekonomik demokrasi, demokrasinin yani halkın, halk tarafından, halk için yönetiminin sosyal ekonomik hayata uygulanmasıdır. Sosyal ekonomik düzenin ve bu düzen içinde kurulan ilişkilerin bunlara taraf olan ve bu düzen içinde yer alan kişilerin iradelerine tabi olmasıdır. Sosyal devlet sistemi içinde sosyal ekonomik demokrasinin toplum yönünden gerçekleşmesi sorununu iki planda ele alabiliriz. Önce işletmeci demokrasi, ki buna endüstriyel demokrasi de denilmektedir, sorununa ve sonra ulusal düzeyde sosyal ekonomik demokrasi sorununa değinebiliriz. Değinebiliriz sadece çünkü bu her iki sorunda son derece geniş, karmaşık ve çözüm bekleyen bir takım sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bunların her biri geniş incelemelere konu olacak kapsamdadır. Bu nedenle burada ancak bu sorunlardan bazılarını konumuzu aydınlatacağını umduğum ölçüde ele alacağız. A. İşletmeci sosyal ekonomik demokrasi. Sosyal devlette çalışanların iş yerinde yönetime katılmaları, işletmeci demokrasi, sosyal ekonomik demokrasisinin özü olarak görülmektedir. Kuşkusuz çalışanların iş yerinde yönetime katılmaları son derece önemli demokratik bir aşamadır. Ancak sosyal ekonomik hayatta yönetilen durumunda olanlar yalnızca çalışanlar değildir, tüm tüketiciler yönetilenlerdir. Gerek çalışanların, gerek tüm tüketicilerin ekonomik alanda karar iktidarına katılmaları, sosyal ekonomik sorunlarında kendi kaderlerine hakim olabilmeleri ise yukarıda da söylediğimiz gibi çok çeşitli ve halen çözüm bekleyen sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sosyal ekonomik demokrasinin gerek işletme içinde gerek ulusal planda sosyal devlet sisteminde nasıl gerçekleştirildiğini açıklamaya çalışalım. Sosyal devlet sisteminin doğal bir sonucu olarak kabul edilebilecek olan işletmeci demokrasi çalışanların iş yerinde temsilcileri aracılığı ile yönetime katılmaları biçiminde değerlendirilmektedir. Sosyal devlet ilkesi içinde bir endüstriyel demokrasi anlamı da vardır. İşletmelerde çalışan, yıllar boyu emeği ile işletmenin yürümesinde rol alan insanın, işletmenin sevk ve idaresinde de söz sahibi olması sosyal devlet ilkesi içinde doğal olarak yer almaktadır. İnsanın çalıştığı teşebbüsün idaresine katılması ve bu katılma sırasında teşebbüs içindeki idari ile ilgili işlerde oyunu kullanarak ifade etmesi sosyal oluşun insana verdiği değerin normal bir sonucudur. Siyasal demokrasi, halkın devletin idaresine katılması ise ve bu şimdi kapitalist ülkelerin yerleşmiş gelenekleri arasında yer alıyorsa, endüstriyel demokraside ömürlerini bir işletmenin yaşantısına bağlı olarak geçiren ve emekleriyle sermayeyi destekleyen insanların işletmenin sevk ve idaresine katılmaları ve işletmeye insani nitelik vermeyi ifade eder. 1946 Fransız Anayasası başlangıç kısmında, 1947 İtalyan Anayasası'nın 46. maddesinde çalışanların işletmelerin yönetimine katılmaları olanağı kabul edilmiştir. Çalışanların işletmenin yönetimine katılmaları, yönetim iktidarının çalışanlarla çalıştıranlar arasında bölünmesi anlamına gelen birlikte ya da ortak yönetim demek değildir. Yönetime katılma, kendi kendini yönetim anlamına gelen otokuisçin hiç değildir. Yazılışı A, U, T, O, G, E, S, T, I, O, N. Doğrudan doğruya idare, Marksist düzende işletmelerin işletmede çalışanlar tarafından doğrudan doğruya fakat seçim mekanizmasından yararlanarak sevk ve idare edilmesi anlamına gelmektedir. Sosyalist blok içinde emekçinin doğrudan doğruya iş yerini yönetmesi yönünde en ileri gelişmeyi Yugoslavya 1953'ten sonra gerçekleştirme çabasına girmişti. Sovyetler Birliği'nde Stalin devrinden başlayarak Marksist-Leninist ilkelerinden uzaklaşıldığını, ekonomik hayatın merkezi planlama ile en ufak ayrıntısına kadar merkezden yürütüldüğünü, bunun ise otokratik bir yönetim oluşturduğunu savunan Yugoslav yöneticileri, merkeziyetçi sistemden uzaklaşarak emekçilerin doğrudan doğruya işlerini yönetmelerini sağlayacak bir sisteme yönelmişlerdi. Öyleyse katılmanın anlamı nedir? Bir kişinin bir faaliyete katılması, katılan kişinin dışında yapıla gelmekte olan bu faaliyet içinde aktif bir rol almasıdır. Katılan kişi o faaliyeti tek başına yönetmez, fakat faaliyette bir payı olur. Bu bakımdan çalışanların yönetime katılmaları sosyal devlet sisteminde özel mülkiyet hakkının yarattığı ayrıcalıkları etkilemez. İşveren iş yerinin yönetimine ve kazancına sahip olma hakkını elinde tutar. Bu durumda çalışanlar için yönetime katılmanın anlamı nedir ve bu katılmanın işletme içinde demokrasinin gerçekleşmesindeki etkisi ne olabilir? Çalışanların işletmede yönetime katılmaları, katılma işleminin yapıldığı konulara göre bunlar sosyal, teknik, ekonomik konularda olabilir, değişik nitelik taşıyacaktır. Yönetime katılma, değişik biçim ve oranda çalışanların işletmenin nasıl yönetildiği konusunda yönetenlerden bilgi edinmelerinden başlayarak bazı alanlarda çalışan, çalıştıran ortak yönetimine kadar uzanan bir alanı içine alır. Ancak tekrar edelim, yönetime katılma doğrudan doğruya ortak yönetim, birlikte yönetim anlamına gelmez. Yalnızca sosyal konularda olduğu gibi bazı sorunların çözümünde yönetime katılma bir ortak yönetim niteliğini alabilir. Yönetime katılma olayının değişik derecelerde gerçekleşebileceğini söyledik. Gerçekten çalışanların işletmenin yönetimiyle ilgili bir takım bilgiler edinmeleri bir çeşit katılmadır. Bilgi edinme değişik biçimlerde gerçekleşebilir. İşletmenin yönetimiyle ilgili bir işlem ya yapıldıktan sonra ya yapılmaktayken ya da yapılmadan önce çalışanların bu konuda bilgi edinmeleri sağlanır. Ancak bilgi edinmenin yönetime katılma niteliğini alabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Eğer yönetenlerin bilgi vermeleri tamamen kendi istek ve iradelerine bağlı kalırsa ve bilgi edinme karşılıklı bir görüş ve düşünce alışverişine olanak sağlamazsa, çalışanların bazı koşullarda bilgi sahibi olmaları onların yönetime katıldıkları anlamını taşımaz. Buna karşılık eğer yönetenler için bilgi verme bir zorunluluk olarak kabul edilerek çalışanlara belli zamanlarda bilgi edinme ve soru sorma olanağı tanınır, yönetenlerin de bu soruları cevaplandırma zorunluluğu kabul edilirse bilgi edinme bir çeşit yönetime katılmayı sağlar ve yönetenler için bir çeşit otokontrol sistemi kurulmuş olur. Bilgi verme, bilgi edinme doğal olarak danışma, fikir alma işlemine götürür. Danışma ile sonuçlanan bir bilgi verme işlemiyle çalışanlar bilgi edindikleri sorunlar hakkında görüşlerini açıklayarak alınacak kararın oluşmasına katılırlar. Çalışanların temsilcilerinin kararların oluştuğu yöneticiler grubuna girebildikleri ve tartışmalara katıldıkları ölçüde de bu katılım olumlu ve etkili olur. Ancak bu katılma biçimleri yönetilenlere gerçek bir yönetim iktidarı vermez. Bununla birlikte çalışanlardan gelen görüşlere sürekli olarak zıt kararlar almak da yönetenler için oldukça zordur. Çünkü bu takdirde işletim içinde sürekli huzursuzluk yaratılmış olur ki bu da istenen bir durum değildir. Yönetilenlerin işletme içinde yönetime katılma olayı, katılmanın söz konusu olduğu konulara göre değişik bir nitelik taşıyabileceğini söylemiştik. Gerçekten de bir işletmenin sosyal, teknik, ekonomik sorunları ile ilgili olarak yönetime katılma farklı sonuçlar yaratacaktır. İşletmenin ekonomik sorunları, işletmenin ekonomik varlığını ilgilendiren temel hayati sorunlardır. Bu sorunlar arasında işletmenin izleyeceği ticari politikanın, mali politikanın belirlenmesi, taraf olacağı sözleşmelerin ve girişeceği yatırımların tespiti, ihtiyat akçesinin miktarı, kar dağıtımı gibi sorunlar yer alır. Sosyal devletin özel mülkiyet ve teşebbüs serbestisi anlayışı içinde ekonomik konularla ilgili olarak çalışanların karar iktidarında söz sahibi olmaları olanaksızdır. Bu konularda yönetenler ancak gerekli görürlerse ayrıntıya girmeden bazı bilgiler verebilirler ve çalışanların da böylece bilgi edinme olanağı doğar. Buna karşılık teknik ve sosyal konularda yönetime katılma daha etkili ve gerçek olabilir. İşletme içinde teknik faaliyetlerle ilgili tüm sorunların çalışanları çok yakından ilgilendirdiği kuşkusuzdur. İşletmenin iş yönetmeliğinin hazırlanması, işletme için üretim ve verimliliğin artırılması, işletmenin genel organizasyonu gibi teknik konuların yönetenlerle yönetilenler arasında incelenmesi, tartışılması ve kabul edilmesi çok olumlu sonuçlar doğuracağı gibi yönetilenlerin işletmede söz sahibi olmalarını, doğrudan doğruya kendilerini ilgilendiren teknik konularda alınacak kararların yönetenlerle birlikte alınmasını sağlar. Bunun gibi işletmenin sosyal sorunlarının çözümünde çalışanların yönetime katılmaları bazen gerçek bir ortak yönetim niteliğini taşır. İşletmenin sosyal politikasının belirlenmesinde ve yürütülmesinde yönetenlerle yönetilenler arasında tam bir görüş birliğinin kurulması işletme için son derece önemlidir. Yönetime katılma bilgi edinmede olduğu gibi en basit biçimde de olsa önemli bir demokratik aşamadır. Çalışanların işletme içinde yerinin belirlenmesi, onların işletmenin yapıcı vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunun anlaşılmasını sağlar. İşletme içinde yönetenler karşısında bir varlık olarak kendini kabul ettiren ve yönetenler karşısında artık yalnız olmayan düzenli, örgütlenmiş bir birlik meydana getiren çalışanlar, yönetime katılma olanağı ile de yönetenlerin otokratik mutlak iktidarlarını sınırlarlar. Yönetime katılma olanağı, yönetene aldığı ya da alacağı kararları, yönetilenleri açıklamaya, onlara danışmaya, onlarla bu konuları tartışmaya ve onların görüş ve düşüncelerini öğrenmeye zorlayacaktır. İşletmenin çeşitli sorunları konusunda bilgi edinen ve bir kısım sorunlarla ilgili olarak görüşlerini, dileklerini, ihtiyaçlarını açıklamak, bunları belirlemek olanağına kavuşan ve bir kısım sorunların çözümünde yönetenlerle ortak bir yönetim düzeyine giren yönetilenler de işletme içindeki önemli yerlerini almış, sorumluluklarını yüklenmiş olacaklardır. Şüphe yok ki sosyal devlette yönetime katılma, işletmenin temel hukuki ve ekonomik yapısında değişiklik yaratmaz. Fakat bu yöndeki bir eğilimin başlangıcı olduğu da düşünülemez mi? Bu konuda siyasal demokrasi anlayışının kaydettiği gelişmeler ile sosyal ekonomik demokrasi anlayışının geçirebileceği gelişmeler arasında bir paralellik kurulamaz mı? Öte yandan sosyal ekonomik demokrasi, demokrasi idealinin siyasal alandan sosyal ekonomik alana yayılması olarak kabul edilirse böyle bir paralellik kurulması da zorunlu olmaz mı? Gerçekten siyasal alanda mutlak, sınırsız güç sahibi bir monarkın iktidarı ile 19. yüzyılda işletme sahibi yöneticinin işletmesinde sahip olduğu mutlak sınırsız güç arasında bir benzerlik bulunur. Demokrasi yolunda siyasal alandaki gelişmede iki aşamadan geçerek oluşmuştur. Önce monarkın sınırsız, mutlak iktidarına bir takım sınırlamalar getirilmiş, bu iktidara tabi kişilere bir takım garantiler, hak ve özgürlükler sağlanmıştır. Ve mutlak monarşiler sınırlı monarşiye dönüşmüştür. Aynı biçimde işletme içinde çalışma ve iş koşullarını düzenleyen yasalar ve kurallar da çalışanlara sağlanan garantiler, tanınan bir kısım sosyal hak ve özgürlükler yönetimin sınırsız, mutlak, keyfi iktidarını sınırlamıştır. Siyasal toplum içinde daha sonra kişiler keyfi mutlak sınırsız iktidarı sınırlamakla, bir takım garantiler, özgürlükler elde etmekle yetinmemişler, iktidarın kullanılışına katılmak istemişler, bu da giderek iktidar sahibinin değişmesi sonucunu doğurmuş, insanların kendi kendilerine yönetmelerine demokrasiye yol açmıştır. Aynı biçimde bir gelişmenin de ekonomik hayatta, işletmeler içinde kendini gösterebileceği düşünülebilir. Çalışanlar iktidarın kullanılışını denetlemek, iktidarın kullanılmasına katılmak ve giderek iktidarın sahibi olmak isteyebilirler. Ne var ki kapitalist ekonomi alanında siyasal alanda olduğundan farklı olarak gerçek iktidar sahipleri kesin olarak belirli değildir. İktidar sahibi kimseler vardır ve teorik olarak bunlar kapitalistlerdir denilebilir. Fakat fiili alanda iktidar sahipleri dağınıktır, kullandıkları araçlar kaypaktır, güçlerinin coğrafi bir sınırı yoktur, son derece girift, karışık ilişkiler kurulmuştur ve ekonomik iktidar anonim bir güç biçimine bürünmüştür. Bu görünmeyen iktidar sahiplerinin ellerinden iktidar alabilmek için bunların iktidarlarının dayandığı sosyal ekonomik yapıyı ortadan kaldırmak, değiştirmek gerekecektir. Sosyal devlet böyle bir anlayışa yer verir mi? Sosyal devlet sisteminin kabul ettiği temel ekonomik sosyal yapı, özel mülkiyet ve teşebbüs anlayışı böyle bir iktidar değişikliğinin kabulüne olanak sağlamaz. Sosyal devlet anlayışı böyle bir yapı değişikliğini öngörmez. Aksi halde kendi temel yapısını inkar etmiş olur. Kaldı ki temel yapı değişikliğinin de uygulamada çalışanları iktidar sahibi yapmadığı, karar iktidarını kullanmalarını sağlayamadığı ve bu iktidarı gerçekte denetleme olanağı vermediği, demokrasiyi gerçekleştirmediği de bir gerçektir. Burada bir noktayı tekrar belirtmekte yarar vardır. Sosyal ekonomik demokrasi ve işletme içinde yönetime katılma sorunu yalnızca sosyal devlet sistemi içinde kapitalist işletme düzeninin sorunu değildir. Ekonomik sosyal demokrasiyi gerçekleştirme amacına yönelmiş fakat işletme içinde otokratik bir iktidarın varlığını önleyememiş tüm rejimlerin sorunudur. Temel yapıyı değiştirmek bu sorunu çözümlemeye yetmemiştir. Otokratik yöneticilerin bir kapitalist ya da devlet görevlisi, bir bürokrat ya da teknokrat olması, çalışanların ona tabiyeti durumunda önemli bir değişiklik yaratmaz ve yaratmamıştır. Kapitalist işletmelerin temel yapısı değiştirilmiş olmasına ve işletmelerin tüm çalışanların malı sayılmasına rağmen, işletmenin yönetiminde devlet görevlisinin mutlak otoritesi söz konusu olduğu zaman, işletme içi demokrasi ve yönetime katılma sorunları çözümlenmiş olmayacaktır. Bu nedenle sosyal devletin dayandığı temele dokunmadan bu sistemde öngörülen işletme içinde yöneten ve yönetilen ilişkilerinin anlayış işbirliği, dayanışma içinde geliştirilmesini sağlayacak olanakların geliştirilmesine çalışmak en olumlu çözüm yolu olacaktır. Gerçekten de işletme içinde demokrasinin yönetime katılmanın gerçekleşmesini önleyen bir takım engeller ortaya çıkmaktadır. İşletme içinde demokrasinin yönetime katılmanın gerçekleşmesini önleyen engellerden biri işletme yöneticilerinden gelir. Bunlar her alanda işletmenin yönetimini tamamen ellerinde tutmak isterler ve alt basamaktakilerin yönetime katılmalarını istemezler. Endüstriyel demokraside gerçek bir anlama varmak ve bir oyalama ve görünüşü kurtarma düşüncesinin ötesine ulaşmak için işletmelerde çalışanlara veya onların temsilcileri olan sendikalara danışmaların, müzakerelerin ve hatta işbirliğinin ötesine uzanan bazı hakların ve olanakların tanınması gereklidir. Bu bugün dahi işverenlerce gönül rahatlığı ile kabul olunan bir anlayış ve rahatlığa ulaşmış değildir. Vaktiyle sendikaların işverenler tarafından tanınması nasıl sayısız direnişlerle karşılaşmış ve sendikalarla çalışma koşullarını görüşme bir yetkiye müdahale, bir yetki kısıtlaması ve yetki devri anlamına alınmışsa, bugün birçok işverenler nezdinde endüstriyel demokrasi bakımından da aynı anlayışsızlık, çekingenlik ve tereddütlerin yenilmesi sorunuyla karşı karşıya bulunulmaktadır. Hiç şüphe yok ki çalışanların yönetime katılmaları, ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal düzen ve mülkiyet rejimi hangisi olursa olsun, iş bölümünün doğuracağı sınırlarla sınırlıdır. Her işletmede iş bölümü yapılması zorunludur. Herkes her işi yapamaz, her konuda karar alamaz ve yine herkes yaptığı işin sorumluluğunu yüklenmesini ve gerektiğinde hesap vermesi de zorunludur. Bu bakımdan yönetime katılmanın doğuracağı sorumlulukların da katılanlar tarafından yüklenilmesi gerekir. Çalışanların yönetime katılmaları ile alınacak bir kararın sorumluluğu yalnızca yöneticilere yüklenemez. Çalışanların sorumluluk yüklenebilecekleri bir alanda sorumluluk yüklenerek yönetime katılmaları gerçekleştirmek gerekir. İkinci bir engel de sınıf mücadelesi ideolojisine bağlı çalışanlardan ya da onların sözcülerinden gelir. Sınıf mücadelesi ideolojisi, işletmede yönetenlerle yönetilenlerin karşılıklı iyi niyet, anlayış, dayanışma temeli üzerinde kurulacak bir demokratik yönetim anlayışına karşı çıkar. Yönetime katılım, ileride gerçekleştirilmesi düşünülen tek başına yönetimin gerçekleşmesinde bir araç olarak kullanılabildiği zaman geçerli bir yöntem olarak kabul edilir. Oysa bilindiği gibi sosyal devlet anlayışında yönetime katılma, tek başına yönetimi gerçekleştirme aracı olarak kabul edilemez. yönetime katılmanın olumlu yönde gelişmesi, yönetenlerin tutum ve davranışına bağlı olduğu kadar yönetilenlerin temsilcilerinin de tutum ve davranışlarına bağlıdır. Temsilciler ya yönetenlerle açık mücadele halinde kalmayı tercih ederler ya da bazı konularda yönetime katılmayı kabul ederek ortak temeller üzerine bir anlaşma kurmaya çalışırlar. Anlaşma alanı ile mücadele alanının sınırının tayini, pazarlık konusu olacak sorunlarla samimi bir işbirliğine yol açacak konuların belirlenmesi, yönetilenlerin temsilcileri için oldukça güç ve nazik bir iştir. Çünkü emekçilerin işverene karşı çıkarlarını korumak üzere görevlendirilen temsilcilerin, işveren işbirliği içine girmiş gibi görünmesi onları çok güç duruma düşürebilir. Bu konuda dengeli, hassas bir tutum ve davranış yönetime katılmayı olumlu ve etkili bir sonuç ulaştırabilir. Bunun gibi yönetenlerle yönetilenler arasında bir diyalog kurulabilmesi, olumlu ve etkili bir yönetime katılmanın gerçekleşebilmesi çalışanların temsilcilerinin bilgi ve yeteneklerine de bağlıdır. Bu nedenle çalışanların işletmenin temel sorunlarını anlamalarının ve yönetime katılmalarını kolaylaştıracak eğitim ve öğretim olanaklarının da iş yerinde sağlanması zorunludur. Belki asıl önemli sorun da çalışan ve çalıştıranların birbirine karşı güvensizlik duygusunu yenebilmeleridir. Çalışanların aralarındaki dayanışma yönetime katılma konusunda bir fren teşkil ettiği gibi ayrıcalıklarını ve iktidarını kaybetmekten korkan çalıştıranın da bu konuda son derece çekimser tutumu yönetime katılmayı engelleyen temel nedendir. Eğitim, karşılıklı anlayış, güven yönetime katılmanın temeli olacaktır. İşletmeler içi demokrasi konusunda kısaca açıklamamız gereken bir sorunda çalışanların yönetime katılmaları sorunu ile işletmenin mali sonuçlarına katılmaları sorunu arasındaki bağlantıdır. Bu iki sorun birbirinden ayrı olmakla birlikte birbirleriyle bağlantılıdır da. Yönetime katılma sorunu iktidar sorunudur, diğeri mali sorunudur. Çalışanların işletmenin mali sorunlarına katılmaları değişik ve çeşitli biçimlerde olabilir. Produktivite artışına katılma ve global sonuçlara katılma biçiminde olabileceği gibi, çalışanların işletmenin sermayesine ve sermayesinin doğurduğu iktidar ve kâra katılma biçiminde de olabilir. Çalışanların produktivite artışına katılmaları ya produktivite primi ya da el emeği, ham madde, genel giderlerde sağlanan tasarruf primi biçiminde olabilir. Global mali sonuçlara katılmada orantılı ücret ya da kâra katılma biçiminde olabilir. Bu global mali sonuçlara katılma, işletmenin kârına katılma biçiminde gerçekleşmemekte fakat kâr fazlasının, süper profit, yani normal kârın üstünde gerçekleşen kâr fazlasının dağıtımı biçiminde olmaktadır. Ne var ki bu katılma biçimleri çalışanların işletmenin yönetimine katılmalarını, işletmenin işleyişinde söz sahibi olmalarını sağlamamaktadır. Üretimin teşviki ve işletme içinde sosyal barış sağlayıcı bir amaç güden bu sistem çalışanların dikkat vergilerini, ücretlerini ek olarak ellerine geçecek fazla paraya çekmekten öteye gidememektedir. Çalışanların işletmenin sermayesine ve sermayesinin yarattığı iktidar ve kâra katılmalarına gelince, sermayeye katılma, emekçilerin ya da sendikaların aksiyoner olarak sermayeye katılmaları biçiminde olabilir. Ancak tasarruf oranı çok sınırlı olan çalışanlar, aksiyoner olarak işletmenin yönetiminde söz sahibi olabilmelerine pek olanak yoktur. Olsa da etkili olabilecekleri şüphelidir. Çalışanlara sermaye sahiplerinin sahip oldukları haklara benzer haklar vermek, sermayenin yarattığı iktidarı çalışanlarla bölüşmek ise işletmenin yapısında değişiklik gerektirecektir. Bu da sosyal ekonomik yapı değişikliğini doğuracaktır. Yönetime katılma yani işletme içi iktidar sorunu hukuki statüleri ne olursa olsun tüm işletmeler için önemini koruyan bir sorundur. Kapitalist bir işletme için olduğu kadar devletleştirilmiş, millileştirilmiş bir işletme içinde ki bu işletmelerde tüm kârın ulusa, topluma gittiği kabul edilir, yönetime katılma sorunu önemlidir. Çalışanlara yönetime katılma olanağı tanınmadan, işletmenin mali sonuçlarından yararlanma olanağının tanınması, işletme içi iktidarı, işletme yöneticilerinin ellerinde olduğu gibi bırakır. Fakat çalışanlara işletmenin mali sorunlarından yararlanma olanağının tanınması da, onların emekleri sonucu tüm çalışanların yararlanması gereken değerler yarattıklarını kabul etmek olur ki bu da, onların bu değerlerin yaratılması işleminde yani yönetimde söz sahibi olmaları gereğini ortaya koyar. B. Ulusal düzeyde sosyal ekonomik demokrasi. Sosyal ekonomik demokrasi toplum açısından değerlendirildiğinde kişilerin ekonomik iktidara katılmaları ekonomik sosyal hayatta da demokrasinin uygulanmasıdır. Hatırlanacağı gibi liberal devlet anlayışında özel mülkiyet, serbest rekabet ve piyasa düzeni içinde kişilerin kendilerine sunulan değerler arasında seçimlerini yaparken, ekonomik düzene yön verecekleri ve ekonominin doğal yasalarının oluşmasında herkesin katkısı olacağı ve yine bu yasaların herkese uygulanacağı, sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşeceği düşüncesi hakimdi. Oysa tarihsel gelişme bu düşüncenin gerçekleşmediğini ve sosyal ekonomik demokrasinin kurulması gereken bir düzen olduğunu göstermişti. Sosyal devlette devlet bu yapıcılık, kuruculuk görevini yüklenmiştir. Bunun içinde devlet, sosyal ekonomik düzende kendiliğinden gerçekleşmeyen demokrasiyi, ekonomik hayatı yöneterek, ekonomik hayata belli bir amaç doğrultusunda müdahale ederek gerçekleştirme yoluna gidecektir. Burada önemli bir sorunun çözümlenmesi gerekmektedir. Ekonomik sosyal hayatı düzenleyecek devlet iktidarının temeli ve yapısı nasıl olacaktır? Soruyu biraz açıklayalım. Bilindiği gibi liberal bireyci devlette siyasal demokrasi siyasal temsil sistemine dayanır. Bu sistemde iktidarın kaynağı ve temeli bireylerin oluşturdukları ulustur. Bu temsil sisteminde gerek iktidarı kullananların yani temsilcilerin gerek temsil edilenlerin ekonomik sosyal durumları göz önünde tutulmaz. Başka bir deyimle temsil edilenler sosyal ekonomik faaliyetleri durumları göz önüne alınmadan soyut değer olarak bireylerdir. Ve yine iktidarı kullanan temsilcilerin de sosyal ekonomik durumları faaliyetleri bu temsil sisteminde göz önüne alınmaz. İktidarı kullananlar şu ya da bu ekonomik faaliyetin, gücün, grubun temsilcileri değildirler. Tüm yurttaşların temsilcileridirler ve karar alırken de şu ya da bu sosyal ekonomik grubun çıkarını değil, fakat yalnızca ulusal çıkarı sağlamak amacını güttükleri kabul edilir. Şüphesiz bu siyasal temsil sisteminde çeşitli baskı gruplarının etkisiyle iktidarı kullanan kişilerin iradeleri az ya da çok ölçüde emekçilerin, üreticilerin, kapital sahiplerinin, tüketicilerin vesaire istekleriyle belirlenecektir. Fakat bu istekler ancak tüm ulus adına yasa koyanlar tarafından benimsenebilecek, genel programlar içinde formüle edildikleri zaman seslerini duyurabileceklerdir. Böylece çeşitli sosyal ekonomik güçler bir ölçüde iktidara destek olurlar, ne var ki bu güçlere dayanan ve bunlardan yararlanan iktidar, yine de bu güçlerin dışında bir iktidar olarak kabul edilir. İktidar, belirli sosyal ekonomik güçlerin ve onların çıkarlarının aracı olarak değil, fakat genel çıkarın ortak yararın aracı olarak görülür. İktidarı kullanan kişiler bağlı oldukları sosyal ekonomik ortamın, güçlerin temsilcileri olarak değil, toplumun bir bireyi olarak, sosyal ekonomik özelliklerinden sıyrılmış olarak iktidarı kullanırlar. Sosyal ekonomik demokrasi, siyasal demokrasi ilkelerinin, kurallarının toplumun bütün alanlarında uygulanması olarak kabul edilirse, sosyal ekonomik hayatı düzenleyecek ve yön verecek iktidarı kullanan kişilerin de kendilerini diğer bireylerden ayırt edecek ve sosyal ekonomik özelliklerinden sıyrılmamaları gerekir.